Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Enver. Yazarı Murat Bardakçı. Türü araştırma. Yayın evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1. basım Kasım 2015 İstanbul. ISBN numarası 978-605-332-603-8. Bu kitap 565 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Aralık 2015. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. İstanbul'da mütevazi bir ahşap evde başlayıp, Hürriyet kahramanlığına ve imparatorluğun en güçlü adamlığına uzanan ama ardından idam mahkumluğuna ve sürgünlere kadar giden, 1922'de uzak diyarların haritalarda bile yer almayan ücra bir tepesinde Rus süvarisinin namusundan çıkan domdom kurşunu ile noktalanan 41 senelik macera dolu bir hayat. Enver Paşa Türkçü Turancı mı yoksa İslamcı mı idi? İstiklal Harbi yıllarında neler yapmıştı? Mustafa Kemal ile mektuplaşmaları, sıkıntıları ve hayallerle dolu sürgün seneleri. Orta Asya'daki esareti ve uğradığı mağlubiyet. Hanımı, büyük aşkı Naciye Sultan'a hasret satırları. Murat Bardakçı'nın, Paşa'nın ailesi tarafından 90 küsür sene boyunca muhafaza edilen ve şimdiye kadar yayınlanmamış özel evrakı ile sivil ve askeri arşiv belgelerine dayanarak kaleme aldığı Enver, tarihimizin bu çok önemli ismini her yönüyle ortaya koyarken onun hakkında yanlış bilinen birçok konunun gerçeğini de gözler önüne seriyor. Ön söz. Enver Paşa'nın hayatı baş döndürücü bir maceradır. Aşk, savaş, kan, gözyaşı, hırs, intikam ve birbirine zıt daha dünya kadar kavram ile dolu. Üstelik sadece 41 seneye sığmış ama mağlubiyetle neticelenmiş bir macera. Maceranın ayrıntılarına girmeden söyleyeyim. Enver Paşa'nın çoğu burada ilk defa yayınlanan özel evrakına ve birinci derece kaynaklara dayanan bu kitap bir Enver Paşa biyografisi değil. Enver'in 1918'in 1 Kasım gecesi Türkiye'yi terk etmesiyle başlayan ve hayatını 1922'nin 4 Ağustos'unda Orta Asya'nın ücra bir tepesinde noktalanmasına kadar devam eden gurbetinin hikayesidir. Macerayı anlatırken önemli noktalarda Enver Paşa'nın yazdıklarından istifade edilmekte ve Paşa kitabın birçok yerinde o günlerde yaptıklarını ve yaşadıklarını iç dünyasında yansıtarak bizzat anlatmaktadır. Enver Paşa'nın sürgün senelerinin bilgi vermesi bakımından en önemli ve belki de tek kaynağı hanımı Naciye Sultan'a Avrupa'dan, Moskova'dan ve Orta Asya'dan hemen her gün yazdı, faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlattı, hissiyatını ifade ettiği ve tamamı yüzlerce sayfa tutan mektuplarıdır. Şimdiye kadar yayınlanmamış olan bu mektupları Enver'in hacmi iki katına çıkacağı için buraya dahil etmedim. Tam metinlerini önümüzdeki günlerde Naciyem, Ruhum, Efendim isimli ayrı bir kitap halinde neşredeceğim. Kitabın ilk 3 bölümünde Enver Paşa'nın hayat macerasının doğumundan 1918'in 1 Kasım gecesi Türkiye'den ayrılmasına kadar olan kısmını yalnızca önemli noktalara dikkat çekerek ve çoğu daha önce yayınlanmamış bazı belgeleri naklederek kısa şekilde anlattım. Daha sonra asıl konuyu yani Paşa'nın Almanya, Rusya ve Orta Asya sürgünü ve nihayet ölümüyle noktalanan Orta Asya macerasını ele aldım. Paşa'nın hayatının 1918 öncesini teferruatlı şekilde yazmama zaten gerek yoktu. Zira o dönem o günleri bizzat yaşamış olan Şevket Süreyya Aydemir'in benzerinin ortaya konması artık çok zor. Hatta imkansız gibi olan Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli 3 ciltlik büyük eserinde ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Yayınlayacağım Naciyem, Ruhum, Efendim, Enver Paşa'nın şimdiye kadar bilinmeyen, eksik kalan yahut yanlış bilinen gurbet macerasının ve aynı zamanda kitabın bizzat Enver tarafından tamamlanması gibi mütalaa edilebilir. Enver Paşa hakkında gerek Türkiye'de gerek Türkiye dışında şimdiye kadar çok sayıda kitap yazıldı. Hayli araştırma yayınlandı ve bizde özellikle son senelerde Enver Paşa'yı konu alan yayın sayısında eski yıllara göre büyük artış oldu. Paşa'ya konu olan kitaplar arasında belgelere dayanılarak hazırlanmış ve kaynak mahiyetinde olanlar künyelerini bibliografyada da verdiğim 5 adet eserden ibarettir. 1. Şevket Süreyya Aydemir'in dönemi Enver'in biyografisi ile beraber anlattı ve ana kaynak olma özelliğini hala muhafaza eden Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşası. 2. Masayuki Yamuchi'nin Türk Tarih Kurumu'nda bulunan Enver Paşa ve İttihat Terakki'ye ait evrakın bazılarını yayınladı. Hoşnut olamamış Adnan Enver Paşası. 3. Kazım Karabekir'in Enver Paşa'ya ait evrakı ile Ankara'nın yine bu konudaki resmi ve gayri resmi yazışmalarından meydana gelen İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat Terakki Erkanı isimli eseri. 4. Arı İnan'ın Enver Paşa'nın çoğu 1910'lu senelerde başta Naciye Sultan olmak üzere diğer yakınlarına gönderdiği ve kendisine gönderilen mektuplardan meydana gelen Enver Paşa'nın Özel Mektupları isimli metin neşri. 5. Ali Bademci'nin Basmacı hareketini ve Enver'in Buhara'ya gidişinden sonraki faaliyetlerini belgeleriyle anlattığı Türkistan Milli İstiklal Hareketi, Korbaşılar ve Enver Paşası. Enver'de bu eserler ile yine Enver Paşa hakkında yayınlanmış belgelere dayalı akademik çalışmalardan da yararlandım ama kitabın temelini Enver Paşa'nın ailesinde bulunan ve şimdiye kadar yayınlanmamış olan evrak teşkil etti. Enver Paşa'nın Makedonya dağlarında başlayan ve yine dağlarda ama bu defa çok uzak bir iklimin dağlarında, Pamir'in eteklerindeki Abu Derya köyünde kurşun ile noktalanan ve son perdesi Çegan tepesinde inen macerasının neticesi sözü hiç dolandırmadan söylemek gerekirse tam bir mağlubiyet idi. Enver Paşa yenildi, hem de ağır, çok ağır bir yenilgiye uğradı. Tarihe galip değil, mağlup olarak geçti. Hayalleri ve yapmak istedikleri macera, mücadele, savaş, oyun, kumar yahut başka ne şekilde isimlendirilirse isimlendirilsin hepsini kaybetti. Henüz 27 yaşındayken, yani 1908'de meşrutiyetin yeniden ilanı sırasında mükemmel ve herkese nasip olamayacak parlak bir başlangıç yapmış, hürriyet kahramanı diye tanınmış, duvarlar resimleriyle donatılmış, adına maaşlar bestelenmiş, genç kızların rüyası, genç subayların da meslek ve başarı modeli olmuştu. Methedilmeyi aslında gayet seviyordu ama böylesine mükemmel başlayan kariyeri, bu başlangıçtan sadece 14 sene sonra hayatı ile beraber noktalandı ve Enver Paşa, Sarp Dağların ismi haritalarda bile yer almayan bir tepesinde mağlup olmuş vaziyette tarihe intikal etti. Enver'in mağlubiyetini sadece onun yenilgisi olarak mütalaa etmek, mağlubiyetten sonraki senelerdeki faaliyetlerini, Dünya Savaşı'nın Enver ile beraber mağlubu olan İttihat ve Terakki'nin ayakta kalma çabalarından ve bir türlü bitmek bilmeyen iktidar mücadelelerinden ayrı görmek noksan bir değerlendirme olur. Zira Enver Türkiye'den ayrılmasından sonra gittiği Kafkasya'da, ardından da Avrupa'da ve Rusya'da girişte bütün faaliyetlerini yanına eski İttihatçı arkadaşlarını alarak yaptı. Dünya Savaşı'nda uğranan yenilgiye rağmen mücadeleye devam kararında olan İttihatçıların sürgündeki liderliğini o grubun en güçlü askeri kişiliğinin yani Enver'in üstlenmesi de zaten normaldi. İttihatçılar gerçi zamanla Talatçılar ve Enverciler diye ikiye ayrıldılar. Hatta bu iki grup arasında önemli anlaşmazlıklar da yaşandı ama Enver sürgünün ilk zamanlarındaki faaliyetlerinde ve İttihat ve Terakki'yi yeniden canlandırma çabalarında eski arkadaşlarıyla beraber olmak, çizdiği yeni yolda İttihatçı kadro ile birlikte yürümek istemişti. Hayatının son faslını teşkil eden, Orta Asya macerasında bu faaliyetlerini benimsemeyen eski kader arkadaşlarından bazıları artık yanında değildi. Ama beraberinde yine de bazı eski iddiatçılar mevcuttu ve Avrupa ile Orta Asya macerasının hüsrana uğraması, Enver ile beraber İttihat ve Terakki'nin de askeri ve siyasi yenilgisi nihayet kaderi oldu. Bu yenilgi İttihat ve Terakki'nin sondan bir önceki mağlubiyetiydi ve son mağlubiyet Cumhuriyet'in ilanının ardından İstiklal Mahkemelerinin kurdurduğu idam sehpaları ile gelecekti. İttihatçılar en ufak muhalefete bile izin vermeyen ve sadece muhaliflere değil potansiyel muhalif olarak gördüğü hemen herkese uzak sürgünleri tattıran koyu bir istibdada son vermek memleketi tam bir özgürlüğe kavuşturmak için yola çıkmışlardı. Türkiye, istibdadın 1908'de sona ermesinin ardından yaşadığı Balkan bozgununa ve bir iki kesintiye rağmen bir müddet tarihinin belki de en sınırsız, hatta en çılgın özgürlük havasını teneffüs etti. Bu özgürlük 1913'e kadar devam etti. Enver'in o senenin 23 Ocağı'nda arkadaşlarıyla beraber Babali'yi basıp hükümeti istifa ettirmesini ve hemen o gün sadarete getirilen Mahmut Şevket Paşa'nın da 4,5 ay sonra 11 Haziran'da katledilmesinin ardından Türkiye'ye bir başka istibdat geldi. İttihat ve Terakki iktidarı tamamen elde etti ama iddiatçılar da gittikçe şiddetlenen muhalefet karşısında önceden vermiş oldukları büyük sözlere ve ettikleri parlak vaatlere rağmen istibdat yoluna girdiler. Peş peşe sürgünler yapıldı. Mesela siyasi muhalifler Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden hemen sonra adi suçlularla beraber bir vapura doldurulup Sinop'a gönderildiler. Ardından Anadolu'da şehir şehir dolaştırıldılar. Basına sıkı bir sansür uygulandı. Hatta halk Sarıkamış'taki büyük bozgunu bile öğrenemedi ve on binlerce can kaybından ancak seneler sonra haberdar olunabildi. Bu yeni istibdat ile Sultan Hamid'in istibdadı arasında önemli bir fark vardı. Abdülhamit döneminin muhalifleri sadece sürgüne gönderilir, can kaybı, idam yahut siyasi cinayet pek bilinmezdi. Ama İttihat ve Terakki zamanında muhalifler, özellikle de muhalif gazeteciler artık ard arda katlediliyor, üstelik cinayetlerin failleri de hep meçhul kalıyordu. Derken Dünya Savaşı seneleri geldi ve uğranan yenilgi İttihat ve Terakki iktidarının da sonu oldu. Önde gelen liderler 1 Kasım 1918 gecesi memleketi terk ettiler ve gidenlerden bazıları Ermeni yahut Rus kurşunları ile can verdiler. Kalanların bir kısmı İngilizler tarafından savaş suçlusu olarak Malta'ya sürüldü. Önde gelen bazı iddiatçının hayatı da sonraki senelerde istiklal mahkemelerinin kararları ile dar ağaçlarında noktalandı. Süleyman Nazif, Enver Paşa Hürriyet Kahramanı Binbaşı Enver Bey'i öldürdü derken, bunu yani Hürriyet Kahramanı'nın birkaç sene içerisinde memleketin en güçlü ama en korkulan ismi haline gelmesini, şair Eşref de devri istibdatta söz söylemek memnu idi, ağlatırdı ağzını açsan hükümet ananı, devri hürriyetteyiz sanma değişti kaide, söyletirler evvela, sonra S.L.'ler ananı dörtlüğü ile İttihat ve Terakki'nin muhaliflere muamelesini kastediyordu. İttihatçıların uğradığı başarısızlığın Türkiye'ye sadece zarar verdiğini, kayıptan başka bir şey getirmediğini düşünmek hatadır. Hayallerinin hiçbirini gerçi hakikat haline getiremediler ama o senelerde artık çoktan unutulmuş olan önemli bir kavramı kendine güvenmeyi memlekete hatırlatıp tekrar öğrettiler. İttihat ve Terakki'nin iş başında bulunduğu dönemin gençlerinden olan Şevket Süreyya Aydemir bu kendine güven konusunu mükemmel şekilde anlatır ve İttihat ve Terakki liderlerine bizim neslimiz hem borçlu hem de kırgındır. Borcumuz en bayağı şekilde çürümüş, hantal, çağ dışı ve her türlü haysiyetten yoksun bir istibdat idaresini cesur bir hamleyle çökertmelerinden ve genç nesle bir benlik gururu, bir gelecek ümidi aşılamalarından gelir. Kızgınlığımız ise uyandırdıkları bu ümit için bizim neslimize verdiği hayal kırıklığındandır, diye yazar. Sarıkamış bozgunu sırasında 3. Ordu kumandanı olan ve kendisi de bozgundan hemen sonra tüfüsten can veren Hafız Hakkı Paşa'nın bozgunun ardından söylediği bir söz, İttihat ve Terakki'nin bütün macerasının özeti gibidir. Şereften başka her şey mahvoldu. Enver Paşa, mücadelesinde mağlup olmayıp da galip gelseydi, Türkiye'de bugün Mustafa Kemal'in ismi yahut Kemalizm kavramı değil, Şark milletlerine mahsus yüceltme merakı ile her anda her yerde İsmail Enver ile Enverizm sözleri işitilecek, okullarda, kışlalarda ve resmi dairelerde Enver'in fotoğrafları ile büstleri yer alacak, meydanlarda onun heykelleri olacaktı. Yenilgi her kumandanın kaderinde yazılıdır. Kariyerin bir tarafında galibiyet, diğer tarafında da mağlubiyet ihtimali bulunur. Ve unutmayalım, zaferler ne kadar bizim ise, mağlubiyetler de aynı şekilde bizimdir ve o mağlubiyete sebebiyet veren hataların tekrar edilmemesi için bilinmeleri, hatırlanmaları şarttır. Enver'in başkumandan vekili olduğu ve Türkiye'nin de onun mutlak hakimiyetinin ilhamı ile Enver Land diye isimlendirildiği günlerde ordunun uğradığı bütün mağlubiyetlerin geçmişi daha öncelere 93 Harbi'ne yani 1877-78 Rus Savaşı'na, Rus ordusunun Yeşilköy'e kadar gelmesine uzanır. Rus Savaşı'ndaki mağlubiyetimizi Rumeli'nin neredeyse tamamının elimizden gitmesiyle neticelenen Balkan Harbi ve Balkan Harbi'nin ardından girdiğimiz Dünya Savaşı'nın ilk aylarında 1914 kışında yaşadığımız Sarıkamış felaketi takip etti. Osmanlı ordusu mağlup olduğu Dünya Harbi'nde iki önemli başarı elde etmeye muvaffak oldu. Çanakkale ve Kutlullah Mağare. Ordu girdiği diğer muharebelerde yenildi. İmparatorluk büyük topraklar kaybetti ve nihayet payitaht yani İstanbul bile işgale uğradı. Enver Paşa'nın iktidar günlerinde aldığı bazı kararların semeresi mağlubiyete rağmen sonraki senelerde görüldü. Mesela Balkan Harbi'nde perişan olan ordunun kumanda kadrosunu gençleştirmesi ve işe yaramayan subayları ve paşaları emekli etmesi, gençleştirdiği ordunun kurmay heyetinin İstiklal Harbi'nde muzaffer olmasında özellikle de Şark ordusunun başarısında rol oynamıştı. Ama bu uygulamalar İstiklal Savaşı'nın Enver Paşa sayesinde kazanıldığı şeklinde son zamanlarda ortaya atılan iddiaları hiçbir şekilde doğrulamaz. Enver'in İstiklal Harbi senelerinde Avrupa'da, Moskova'da ve özellikle de Batum'da bulunduğu sıralardaki faaliyetleri ve yazışmaları okunduğunda, Sakarya Savaşı sırasında Anadolu'ya geçme konusunda ciddi hazırlıklar yaptığı ama maksadının sadece işgale karşı mücadele olmadığı, gerektiğinde bir iddiatçı darbe ile Mustafa Kemal'i yerinden ederek Ankara'daki yönetimi ele almayı yani Türkiye'nin yeniden başına geçmeyi arzuladığı görülür. Üstelik bunu yapabilmek için bazı tehlikeli yolları denemeyi de düşünmüştür. Anadolu'ya isim değiştirerek ve bir nefer kimliğiyle girmek, kendi yanlısı olan birliklerde nefer olarak görev almak, zamanı geldiğinde iktidar için harekete geçmek yahut imkan bulabildiği takdirde Anadolu'ya Sovyetlerin Türk bölgelerinden toplanmış askerlerden teşkil edilecek ve kendi kumandası altında bulunacak süvari alayları ile girmek. Kimlik değiştirerek bir nefer olarak gitmesi, Kazım Karabekir'in uyarılarının ardından Ankara'nın aldığı tedbirlerle önlenmiş süvari birlikleri projesine de Moskova mani olmuştu. Enver'in Batum'da kurduğu bu hayalleri hakikat olsaydı, o günlerde zaten işgal altında olan Anadolu'da kim bilir nasıl bir kardeş kavgası yaşanır, uğranacak felaketler yüzünden memleket kim bilir nasıl perişan olurdu. Böyle bir felaketler silsilesinin değil yaşanması tahmini bile ürkütücüdür. Başarısızlık yahut mağlubiyet bir askerin isminin efsaneleşmesine engel değildir. Dünya tarihinde başta Napolyon Bonaparte gibi kariyerini yenilgiyle noktalamasına rağmen efsaneleşmiş birçok asker vardır. Ve bunun bizde de örnekleri mevcuttur. Mesela Plevne'de kahramanca bir müdafaa yapmış olan Gazi Osman Paşa'nın savunması yenilgi ve teslimiyet ile son bulmuş ama paşa tarihe kahraman olarak geçmiştir. Efsaneleştirdiğimiz kişiler hakkında daha sonra yaptığımız hata ise mücadelesinde başarılı olamayan kumandanı kurtarıcı gibi görmek, göstermek ve başarı sahiplerinin karşısına bir rakip ve zaferin gerçek kahramanı gibi çıkartmaya çalışmaktır. Son senelerde Enver Paşa hakkında yapılan yorumlarda düşülen en büyük hata da zaten budur. Enver'i Mustafa Kemal yahut İstiklal Harbi'nin muzaffer kumandanları ile mukayese etmek gibi gereksiz, yanlış ve olmayacak bir iştir. Zira mukayese edilen taraflardan biri tarihin mağlubu, diğeri ise galibidir. Şimdi Dünya Savaşı'nda müttefik olan Almanya ile Türkiye'nin savaşın ardından yaşadıkları dertleri, sıkıntıları ve bu dertlerin bulunan çözümlerini kısaca mukayese edelim. Almanya, Kaiser Wilhelm'in hatalarından ve bu hatalar yüzünden konan ağır yaptırımlardan kurtulabilmek maksadıyla Nazi döneminde yapılan diğer büyük yanlışların yol açtığı sıkıntıları ve bölünmüşlüğünü ancak 1990'da Doğu ile birleşmesinin ardından telafi edebildi. Her iki savaşın da mağlubu olan Almanya, gerçi Birinci Dünya Harbi'nin sonunda işgale uğramamıştı. Hatta barış istediği sırada başka memleketlerin topraklarının az da olsa bir kısmını hala işgali altında bulunduruyordu. Savaştan çekilme sebebi askeri yenilgi değil, ordudaki başkaldırı ile başta Berlin olmak üzere birçok şehirde başlayan ayaklanmalarıydı. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı topraklarını kaybetti ama asıl işgali İkinci Dünya Harbi'nden sonra 1945'te yaşadı. Almanya'nın İlk Dünya Harbi'nin sona ermesinin üzerinden 72 sene geçtikten sonra telafi edebildiği sıkıntıları 1918'de işgale uğrayan Türkiye 1922'de yani sadece 4 senede çözebilmişti ve bunu sağlayan da Mustafa Kemal'in liderliğindeki hareket olmuştu. Mustafa Kemal ile Enver Paşa'nın aralarının nasıl olduğu senelerden bu yana tartışılır ve münasebetleri hep merak konusudur. Enver, Mustafa Kemal'i kıskanır mıydı? Yahut Mustafa Kemal'in Enver'in makamında gözü mü vardı? Her iki paşayı konu alan bu şekilde bir tartışma veya mukayese tuhaftır. Paşaların konumları tamamen farklıdır ve mukayeseye temel teşkil edecek bir zemin de mevcut değildir. Enver'in Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olduğu senelerde henüz yarbay rütbesinde bulunan Mustafa Kemal'i kıskanması diye bir şey söz konusu olamaz. Enver gibi o makamlara çıkmış olan kişi ikbal basamaklarının zirvesindedir. Daha yukarıda tek bir makam, devletin sahipliği yani padişahlık kalmıştır. O makamı da elde edebilmek gibi bir ihtimal zaten imkansızdır. Ve Mustafa Kemal'in de rütbe bakımından kendisinden çok yukarıda bulunan Enver'in yerinde gözü olması, onun mevkiini elde etmeye çalışması gibi bir şey mümkün değildir. Sahip oldukları rütbeler ve bulundukları makamlar bakımından vaziyet böyledir. Dolayısıyla konunun Enver ve Mustafa Kemal'in ilişkisinin mevkileri bir tarafa bırakılarak gençlik senelerinden tanışan ama pek samimi olmayan iki silah arkadaşının karşılıklı hissiyatı çerçevesinde ele alınması gerekir. Birbirlerinden hoşlandıkları pek söylenemez ve hoşlanmadıkları da zaten bir gerçektir. İkisi de hırslıdır, gençliklerinden itibaren daima yükselme hevesi içerisindedirler. Ama Enver'in yıldızı önceden parlamış, Mustafa Kemal oldukça geride kalmış ve talih çizgisi ancak önündeki yıldızın yani Enver'in parlaklığının sönmeye başlaması ile yükselmeye başlamıştır. Mustafa Kemal, Enver ile önceleri gerçi rekabet içerisinde bulunmuştur ama münasebetleri Enver'in 1914'te Harbiye Nazırı'na gelmesinden 1918 sonbaharında Türkiye'yi terk etmesine kadar bir ast üst ilişkisi şeklinde olacaktır. Zira 1914'ten itibaren Enver artık en üst rütbedeki kumandan, Mustafa Kemal de o kumandanın emrindeki bir subaydır. Aralarındaki ilk anlaşmazlık, daha doğrusu ilk çatışma, Mustafa Kemal'in arkadaşı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra başbakanı olan Fethi Bey'in Okyar teşviki ile 1907 sonbaharında Selanik'te İttihat ve Terakki'ye katılmasından hemen sonra çıkmış ve Mustafa Kemal'i bünyesine alan ama ondan pek hoşlanmayan parti, genç subayı bir müddet sonra müfettişlik gibi bir vazife ile Libya'ya göndermiş, yani merkezden uzaklaştırmıştır. Ama asıl kopuş İttihat ve Terakki'nin 1909 Eylül'ünde Selanik'te toplanan 2. Kongresinde yaşanacaktır. Kongreye Trablus delegesi olarak katılan Mustafa Kemal, askerin siyasetin dışında kalması gerektiğini söyleyecektir ama bu görüşün İttihat ve Terakki'nin gücünü askerin desteğinden alan idarecileri tarafından kabul edilmesi bir tarafa, telaffuzu ve hoş karşılanması bile mümkün olmadığı için Mustafa Kemal partiden daha da uzak tutulacak ve asker kanadının liderliğine hazırlanan Enver ile zaten zayıf olan münasebeti daha da zayıflayacaktır. İttihat ve Terakki Mustafa Kemal'i üstelik ölüme mahkum edecek kararın infazı ile Enver'in bir yaş küçük amcası Halil Bey görevlendirilecek ama Halil Bey partinin emrini yerine getirmeyecektir. Mustafa Kemal Libya'da İtalyan işgaline karşı mücadele günlerinde de kumandanı olan Enver ile anlaşamamıştır fakat aralarında yaşananlar konusunda elimizde hiçbir bilgi yoktur. Ama Enver'in Mustafa Kemal'e seneler sonra 17 Temmuz 1921'de Moskova'dan gönderdiği mektubunda kullandığı "Maalesef Trablus'tan beri bildiğim ahlak-ı şahsiyetinizin, yani şahsi ahlakınızın, bugün vardığınız mevkide bile tebeddül edemediğini, değişemediğini görüyorum. Ve benim yalnız iktidarınıza bakarak görmek istemediğim diğer noksanlarınızı artık göze sokacak surette belli ettiniz. Sizi şahsi hırsınıza mağlup olarak bu kadar küçülmüş gördüğümden dolayı teessüf ederim" şeklindeki ifadeleri Libya'da ciddi bir tatsızlık yaşadıklarını göstermektedir. Mustafa Kemal Balkan Harbi sonrasında 1912 Şubat'ında da Sadrazam Mahmut Şevket Paşa nezdinde Enver'in İstanbul'a tayinini önlemek için girişimde bulunacak. Bu şekildeki resmi teşebbüsleri Enver'in 1914'te Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olmasıyla sona erecek ama Enver'i gayri resmi şekilde eleştirmeye yine devam edecektir. Mesela zamanın veliahtı, sonraki senelerin de padişahı olan ve İttihat ve Terakki'ye düşmanlık derecesinde muhalefetiyle bilinen Şehzade Vahidettin Efendi'nin 1916 Ekim'inde Almanya'ya yaptığı resmi ziyarete ordu temsilcisi olarak katılan Mustafa Kemal, refakatinde bulunduğu veliahta Enver Paşa'nın aleyhinde sözler söyleyecek Sultan Vahdettin'in seneler sonra kaleme aldırdığı hatıralarında Mustafa Kemal'in yolculuk sırasındaki sözleriyle davranışlarını şöyle yazacaktır. Mustafa Kemal Paşa'yı ilk defa o zaman tanımıştım. Çok parlak bir zekaya sahipti ve sonraları onun bu zekasını değerlendirmeye çalıştım. Ama asıl ilgimi çeken tarafı da daha yükseklere çıkma tutkusu ve Enver Paşa'ya karşı duyduğu sınırsız nefret olmuştu. Yolculuk boyunca Enver Paşa aleyhine konuştu, hareketlerini ve büyüklük kompleksini eleştirdi. Hatta Osmanlı hanedanını yıkmaya çalıştığını bile söyledi. Her fırsatta bana sadakatini ispat ediyor ve Almanlara karşı duyduğu nefreti saklamıyordu. Mustafa Kemal, Enver'i her yerde tenkit etmiş ama muhalefeti sadece sözde kalmış, Enver'in başkumandan vekili yani en üst rütbedeki amiri olduğu senelerde onu hedef alan ve kendisine sert karşılık göstermesini gerektirecek faaliyetlerde bulunmamıştır. Enver de Mustafa Kemal'in aynı senelerde giriştiği ve askerlerin yapması yasak olan bazı siyasi faaliyetlerini belki eski tanışıklıklarına binaen, belki umursamadığından ama bir ihtimal askerlikteki maharetini takdir ettiğinden sert bir karşılıkta bulunmayacak, hatta Mustafa Kemal'in askeri hiyerarşiyi hiçe sayan ve soruşturma açılmasını gerektiren bazı teşebbüslerini de görmezden gelecektir. Mesela Dünya Harbi'ne girilmesi konusunda Enver ile tamamen farklı düşünen, yani savaşa katılmaya karşı olan Mustafa Kemal'in askerlikte hiç olmaması gereken bir iş yapmasına, muharebelerin en şiddetli günlerinde başkumandanlık makamını atlayarak siyasi makamlara düşüncelerini yazmasına ses çıkarmayacak, Mustafa Kemal'den sadece bir defasında yazılı savunma isteyecek ama meselenin üzerinde durmayacaktır. Enver, Mustafa Kemal'e İstiklal Harbi senelerinde aralarının tamamen bozulduğu günlerde gönderdiği mektuplarında yer yer oldukça sert ifadeler kullanmasına rağmen satırlarının sonlarında yumuşamakta ve sözlerini muvaffakiyet temennileri yahut gözlerinden öpme gibi nazik ifadelerle tamamlamaktadır. Burada Mustafa Kemal'in sebebi artık hiçbir şekilde öğrenilemeyecek bir teşebbüsten bahsetmem gerekiyor. Sultan Vahdettin'in küçük kızı Sabiha Sultan ile evlenmek istemesinden, yani saraya damat olma talebinden. Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin'in 4 Temmuz 1918'de tahta geçmesinden bir müddet sonra hükümdarın küçük kızı Sabiha Sultan ile evlenmek istedi. Damat adayları saraya dilekçeyle müracaat ederler, bir komisyon teşkil edilir, komisyon adayın hanedan damatlığı için gerekli şartları taşıyıp taşımadığını gözden geçirir ve talip olunan sultanın da kabulü halinde izdivaca izin verilirdi. Mustafa Kemal'in talebi kabul edilmedi. Zira Sabiha Sultan gönlünü bir başkasına, babasının kuzeni ve ileriki senelerin son halifesi Abdülmecit Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye vermiş ve babası Sultan Vahdettin'e açıkça "Ben Faruk'u seviyorum" demişti. Sabiha Sultan o günlerden 40 küsür sene sonra dünürü olan eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün Mustafa Kemal'in damat adaylığı konusundaki sorusunu cevaplarken evlilik talebini doğrulayacak, "Evet, istemiş" diyecek ve konuyu bir iki cümle ile kapatacaktı. "Benimle konuşmuş değildir ama ben çekindim ve istemedim. Zira önümde hiç de iyi örnek olmayan Enver Paşa ve Naciye Sultan'ın hayatı vardı. Sonra tanınmış haris bir kumandanla aile hayatı kurabileceğime inancım yoktu." Paşa bu evlilik talebini tahttaki padişahın ve hanedanın en iyi yetişmiş kızlarından olan Sabiha Sultan'a hakikaten alaka hissettiği için mi yapmıştı, yoksa Enver'in yolundan giderek saraya damat mı olmak istemişti bilmiyoruz. Mustafa Kemal'in evlilik talebinin sebebi artık bir muammadır ve bu muamma bundan sonra hiçbir şekilde çözülemeyecektir. Ve Enver ile Mustafa Kemal Paşaları münasebetleri bahsinin bir başka önemli tarafı. Mustafa Kemal'in Enver Paşa'nın ölümünün ardından onunla ilgili olarak doğrudan söylediği bir söz, kullandığı bir sıfat yahut yaptığı herhangi bir yorum yoktur. Enver'in İstiklal Harbi senelerinde Anadolu'ya geçme teşebbüslerine şiddetle karşı koyup geçişini engellemek için askeri ve idari makamlara gönderdiği emirlerde Enver hakkında Kazım Karabekir'in yazdıkları kadar haşin olmasa bile sert ifadeler kullanmıştır ama Enver'den sonra onun hakkında hiçbir şey yazmamış, resmi konuşmalarında tek bir söz bile etmemiştir. Mustafa Kemal'in artık hayatta olmayan, Enver'in lehinde yahut aleyhinde olan bütün ifadeleri üçüncü kişiler tarafından, mesela Enver hesapsızdır, fikir ve kararların nasıl tatbik edileceğini düşünmeyi teferruat sayar, askerlikte genel bakımdan bilgisizdir çünkü tabur, alay vesaire gibi birlikleri sıra ile komuta etmeden en çok Makedonya ile Bingazi'de çete ve aşiret vuruşmalarında bulunduktan sonra sırf siyasal destekle en yüksek makamlara erişmiştir. Bu yüzden Enver bir tümen veya bir kol orduya herhangi bir hareketi emrettiği vakit o hareketin yapılabilmesi ve beslenebilmesi için nelerin gerektiğini hiç düşünmezdi ve bu emirleri adeta bir çavuşa 40-50 kişiyle bir tepeyi tutması emrini verir gibi verirdi. Sarıkamış yıkımı bu biçim kıt anlayıştan doğmuştur sözlerini Yusuf Hikmet Bayur. Enver bir güneş gibi doğmuş, bir grup ihtişamıyla batmıştır. Bunun ortasını artık tarihe bırakalım cümlesini de Halil Menteş'e yazmaktadır. Ve Mustafa Kemal'e atfedilen bu şekildeki bütün ifadeler sadece üçüncü kişilerin yaptıkları yayınlarda geçer. Türkiye'de son senelerde Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında mukayese yapılmasına çalışılıyor ve ortaya Mustafa Kemal'in başarısını Enver'e borçlu olduğu şeklinde tuhaf iddialar atılıyor. Bu şekilde mukayeseler önemli isimlerin yerine başka isimleri koyma, yani ikame hevesi ve geçmişi neredeyse bir asır sonra gerçeklerle alakası olmayan bir çeşit resmi tarih ile tekrar düzenleme merakı aslında eski adetimizdir. Mesela İstanbul'un müttefik orduları tarafından işgali sırasında tahtta olan ama hükmü sadece Bebek ile Aksaray arasında geçen Sultan Vahdettin'i bugün İstiklal Harbi'nin gerçek mimarı gibi gösterenler mevcuttur. Hatta Mustafa Kemal'in tamamen bir devlet operasyonu olarak hazırlanan Samsun yolculuğunda Vahdettin tarafından organize edildiği ileri sürülmektedir. Benzer yüceltme çabaları son senelerde Enver Paşa'nın üzerinde yoğunlaştı. Enver ideolojik bir meta haline getirildi, ismi etrafında bir efsaneler yumağı oluşturuldu. Sen hayal kur, biz ölelim paşam gibisinden sloganlar ortaya çıktı. Enver mübarek neslin başbuğu yahut şehidi âlâ gazi namdır gibisinden ünvanlarla anılır oldu. Zira macera perestliği kahramanlık olarak görmek eski adetimizdir. Geçmişte bir başka tarihi şahsiyet hakkında kullanıldığını bilmediğim ve örneğine rastlamadığım şehidi âlâ gazi namdır ünvanı Enver'i Orta Asya macerasını sürükleyen kişinin yani Kuşçubaşı Sami Bey'in ifadesiydi. Enver Paşa'nın ardından bazı basmacı gruplarının başına geçen Sami Bey, 1922 Ağustos'un sonlarına doğru Çeygan Tepesi'ne giderek Paşa'nın kabrini ziyaret etmiş ve orada yaptığı konuşmaya, "Ey halk, şu kabri şerifte yatan şehidi âlâ gazi namdır, İslam'ın medar-ı iftarı ve beşerin muhterem tanıdığı ulu Enver Paşa ... sözleriyle başlamıştı. Çok sonraları ünvan ile slogan arasında bir şekle dönen bu ifadelerin sahibi Kuşçubaşı Sami Bey, Enver Paşa'yı hiç bilmediği Orta Asya'ya sürükleyen ve ölümünden de sorumlu olan kişiydi. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.